bilimciler, hayatın ilkel olarak nitelendirdikleri dünyada tesadüfen oluştuğu iddiasına delil olarak çoğu zaman Miller deneyini gösterirler. Oysa yaklaşık yarım asır önce gerçekleştirilen bu deney, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan bulgularla tüm bilimsel anlamını yitirmiştir. Amerikalı kimyacı Stanley Miller, moleküler evrim senaryosunu desteklemek için 1953 yılında bir deney düzenledi. Miller, ilkel dünya atmosferinin metan, amonyak ve hidrojen gazlarını içerdiğini varsayıyordu. Bu gazları bir deney düzeninde birleştirdi ve bu karışıma elektrik verdi. Bir hafta kadar sonra da düzeneye yerleştirdiği soğuk tuzak isimli bölümde bu karışımdan birkaç amino asit oluştuğunu gözlemledi. Bu bulgu evrimcilere büyük bir heyecan verdi. Sonraki 20 yıl boyunca Sidney Fox, Cyril Ponan Peruma gibi diğer bazı evrimciler de Miller'ın senaryosunu devam ettirmeye çalıştılar. Ancak 1970'li yıllarda elde edilen bulgular, ilkel atmosfer deneyleri olarak bilinen tüm bu evrimci çabaları geçersiz kıldı. Çünkü bilimsel bulgular, ilkel dünyadaki atmosferin Miller'ın varsaydığı gibi metan ve amonyak gazlarından değil, azot, karbondioksit ve su buharından oluştuğunu gösterdi. Miller, deneyinde kullandığı gazları özellikle seçmişti. Çünkü bunlar amino asit oluşumu için çok uygundu. İlkel dünyanın atmosfer yapısı ise amino asit oluşumuna kesinlikle uygun değildi. Dahası ilkel atmosferde büyük oranda serbest oksijen olduğu anlaşıldı. Bu da evrimcilerin senaryosunu geçersiz kılıyordu. Çünkü serbest oksijenin amino asitleri hemen parçalayacağı açıktı. Dahası Miller deneye soğuk tuzak gibi bilinçli mekanizmalarla müdahale etmiş ve bu sayede oluşan amino asitleri tekrar parçalanmadan ortamdan izole etmişti. Soğuk tuzak gibi düzenekler olmasaydı, kıvılcım kaynağı ve deney sırasında ortaya çıkan diğer kimyasallar oluşan amino asitleri anında parçalayacaktı. Aslında Miller bu şekilde amino asitlerin doğal şartlarda kendiliklerinden oluşabilecekleri yönündeki evrimci varsayımları kendi eliyle çürütmüş oluyordu. Çünkü ilkel dünyada oluşabilecek amino asitleri parçalanmaya uğramadan ortamdan ayıracak böyle kontrollü bir mekanizma bulunmuyordu. Sonuçta tüm bu çabalar, canlılığın doğada tesadüfen oluşmak bir yana, laboratuvar ortamında dahi üretilemediğini belgeliyordu. Bu bulgular sonucunda 1980'li yıllarda bilim dünyası, Miller deneyi ve onu izleyen diğer ilkel atmosfer deneylerinin bir anlamı olmadığını kabul etti. Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'ın kendisi de 1953 yılında düzenlediği deneyin hayatın kökenini açıklamaktan çok uzak olduğunu kabul etti. Miller'la birlikte deneyi gerçekleştirmiş olan evrimci bilim adamı Harold Urey de şu itirafta bulunmaktaydı. Yaşamın kökeni konusunu araştıran bizler, bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim, hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor. Miller'dan bu yana geçen yarım asırlık süre sadece evrim teorisinin moleküler düzeydeki çaresizliğinin daha iyi sergilenmesine yaramıştır. Ne ilginçtir ki Miller deneyi halen pek çok biyoloji kitabında evrimi kanıtlayan bilimsel bir gerçek olarak insanlara sunulmaya devam etmektedir.